Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik artık Türkiye'deki sevdiklerinizin cep telefonuna da gönderim yapabiliyorsunuz. Bu bölümde yüksek nitelikli Türk göçmenlerin Avrupa'ya göçü hakkında doktora çalışması hazırlayan Elif Aktaş konuğum. Konu başlıklarımızın birebir örtüşmesiyle bu son yıllardaki göçü Elif ile konuşmak için oldukça heyecanlıyım doğrusu. Elif, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İletişim bölümlerinden mezun olduktan sonra akademik kariyer için Fransa'ya taşınıyor. Fransa macerası ama ilk olarak 2016'da bir dönem Erasmus programı ile Strasbourg'da okumasıyla başlıyor ve o dönem Fransa'ya master için geri dönüp yerleşmeyi planlıyor ve aslında bu şekilde de planını hayata geçiriyor. 2018 yılında Fransa'ya geri taşınan Elif, Sciences Po Lyon'da master yaptıktan sonra şimdi de Strasbourg Üniversitesi'nde doktora yapıyor ve bir yandan farklı üniversitelerde dersler veriyor. Elif ile aslında biz bayağıdır, yani bunu bazı konuklar için diyorum, Elif de o konuklardan biri oldu. Ta Ekim 2020'den beri iletişimdeymişiz. Aslında yani neredeyse 1,5 sene geçmiş Elif, inanılmaz. Podcastlerimi dinledikten sonra bana ulaşmıştı ve araştırmalarında Bir Gidene Soralım'dan da faydalandığını söylediğinde ben çok heyecanlanmıştım. Aslında bu aradaki geçen sürede de Elif de demin onu diyordu. Hem araştırmaları hem ilerlemiştir diye ben düşünüyorum. Kendi de fikirlerim daha iyi oturdu diyor. O yüzden Elif'le bir seneden fazla süredir iletişimden sonra işte şimdi karşınızda. Elif ile tabii Lyon'da yaşamayı ve Fransa'da akademik kariyeri de konuşacağız elbette ki. Daha önce ilk sezonda 25. bölümde de Pınar Kılavuz ile Fransa'da akademik kariyer üzerine konuşmuştuk. Ama Elif'le tabii ortak konumuz olan bu son yıllardaki göçü daha detaylı konuşmak istiyorum. Merhaba Elif, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk. Böyle Ekim 2020'den sonra benim hayatım da bayağı böyle hareketliydi. İşte arada ders vermeye falan gidiyordum sürekli başka şehirlere. İşte araştırma yoğunlukları, evlilik sürecine girdim bu dönemde. İşte onun koşturmaları derken hakikaten bir türlü yapamadık. Ve sürekli sözleşiyorduk, hani ileride konuşuruz diye. O yüzden başarmamıza çok sevindim. Bu benim için yani önemli bir şey. Dediğin gibi kaynaklarımdan da biri aynı zamanda podcast. O yüzden buraya konuk olmak benim için de güzel bir şey.
Vallahi bunu duymak çok gurur veriyor bana da. Mutlu oldum açıkçası kaynaklarında kullandığını duymak. Bayağı hoş. 100. bölüme geri sayım halindeyim şu anda. Bu 96. bölüm olacak Elif. Ve dedim yani Elif'i ben 100 bölüm olmadan almam gerekiyor. Daimi konuk listemdeki isimlerden biriydin. Bir şekilde de iletişime geçtiğimizde bir olmuyordu. Ama neyse, başardık. Ve aslında yani öncelikle master ve doktora tezinle başlamak istiyorum. Bize böyle kısaca master ve doktora tez konularını anlatabilir misin?
Ben 2 tane yüksek lisans tezi yazmış oldum. Aslında benzer konuda. İkisindeki konu da yüksek nitelikli Türk göçmenlerin Fransa'ya göçüydü. İşte birinde daha çok neden göç ediyorlar şeklinde motivasyonlarını araştırdım. Bu arada klasik bir araştırma konusu aslında. Ama yine de ilginç sonuçlar olmuştu. Biraz profili, kimler göç ediyor'u incelemiştim. Ardından da o ilk tezde yaptığım çıkarımlardan sonra ya bazı politik olayların belki etkilediğini fark edip bu sefer ikinci yüksek lisans tezimde de biraz daha hangi olaylardan etkilendiler ve nasıl stratejilerle göç ettiler. Bunu araştırmıştım ikinci yüksek lisans tezimde de. Şimdi doktora tezimde de sahayı biraz genişletiyorum. Yani Avrupa'ya göç şeklinde, Fransa değil bu sefer Avrupa'ya diyorum. Ve saha çalışmamı 3 ülkede yapacağım, işte Fransa, Almanya ve Hollanda. Bunun dışında biraz benim işte eğitimimde siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler olduğu için ondan da kopamıyorum. O yüzden siyaset bilimi konularını da dahil edip nasıl işte Avrupa'nın göçmen çekme politikaları yüksek nitelikleri etkiliyor? İşte aslında bu halk arasında beyin göçü denilen şeyi nasıl etkiliyor? Bunun dışında Türkiye'nin politikaları nasıl etkiliyor bu kişilerin göç etmesini? Birazcık bunları da çalışacağım doktora tezinde. Doktora tezi malum çok geniş kapsamlı bir araştırma oluyor. Yani yaklaşık 300 sayfalık falan bir metin ortaya koyuyorsun. O yüzden daha kapsamlı bir çalışma olacak. Sağ çalışmamın Avrupa ayağını daha gerçekleştirmedim. Yani Almanya'daki, Hollanda'daki kişilerle henüz görüşmedim. Ama bazı derneklerle iletişimdeyim. Bir de göç ettiğini bildiğim kişileri birazcık takip ediyorum, yorumlarına bakıyorum vesaire. Hani fikirlerim oturuyor ama daha sağ çalışmamı gerçekleştirmedim bu şekilde.
Evet, aslında bu beyin göçü enteresan bir konu. Çetrefilli de bir konu. Yani farklı politikalar bu duruma nasıl etkiliyor? Onun dışında medyadaki yansımaları bu durumun, sosyal medyadaki yansıması bence birazcık şey de var. Hani biz birbirimizi çabuk etkileyen bir toplummuşuz gibi geliyor bana. Sürekli bu konunun gündeme gelmesi, insanlar sürekli bunları konuşuyor gibi. Yani 2016'dan beri artışı gözlemliyorum ben de. Hani bunun yansımalarını basılı medyada olsun, sosyal medyada olsun. Evet, güzel bir konu bulmuşsun zaten. Gerçi bunu ben de aynı konuya değindiğim için farklı bir şekilde güzel demem belki komik ama... Motivasyon konusunda güvenlik arayışı mı, daha iyi şartlara ulaşma isteği mi? Bu konuda herhangi bir çıkarımın oldu mu? Yani gözlemlerin neler oldu?
Biraz klasik test sonu şey, yani aslında ikisi de. Evet, hem güvenlik arayışı hem de daha iyi şartlara ulaşma. Ama nasıl gerçekleşiyor genelde? Ya bu arada benim işte örneklem grubumda yaptığım çıkarım. Daha çok güvenlik arayışıyla başlıyor aslında. Yani kimse daha iyi şartlara ulaşayım diye girmiyor aslında bu kafaya çoğunlukla. Yani 200 euro daha fazla kazanayım diye başlamıyor ilk göç etme düşüncesi. Daha çok yani ben geleceğimi düzgün planlayabiliyor muyum? Stabil bir hayatım olacak mı? Çocuklarımın iyi bir geleceği olacak mı bu ülkede? Gibi daha kaygılı, endişeli düşüncelerden başlıyor. Ardından göç ettikten sonra daha iyi şartlara ulaşma isteği biraz daha devreye giriyor. Yani kaybetmeme isteği daha çok. Yani kalıcılığı arttırıyor. Fransa'daki sosyal devlet mesela, sosyal devletin imkanları, gitmeden farkına çok varamadığın ve hani çok bilmediğin bir şey oluyor. Ve ama gidiyorsun, içine giriyorsun ve bırakmak istemiyorsun. Çocuğunun ücretsiz kreş hakkı olması bir yerden sonra bırakmak istemediğin bir avantaja dönüşüyor. Yani her ikisi de diyebilirim. Ama başlangıçta biraz daha güvenlik arayışı, işte kaygılar vesaire göçü tetikliyor. Ardından da kalıcılığı sağlayan da daha iyi şartların var olduğunu bilmek oluyor.
Peki bu yeni nesil göçmenleri eski göçmenleriyle kıyaslıyor musun çalışmalarında? Yani hangi noktalarda ayrışıyorlar veya benzeşiyorlar? Çalışmaların olmasa bile hani kendi gözlemlerin açısından.
Aslında çalışmalarımdan birinde böyle bir bölüm var. Daha çok ayrışmaya odaklanmıştım. Biz yüksek nitelikli göçmen profilini böyle iyice belirgin kılmak için bu profilin diğer göçmenlerden nasıl ayrıştığını anlatmıştım. Orada da genel olarak şöyle söyleyebilirim. Senin de sıklıkla gözlemlediğin bir şey tabii ki bu. Bu yüksek nitelikli göçmenler çok daha iyi eğitimli, modern yaşam tarzına sahipler. Yani yaşam tarzı anlamında ayrışıyorlar eski göçmenlerden. Bunun dışında da ilginç bir nokta bence bu. Yani Türkiye'deki şu anki hükümete daha muhalifler. Yani özellikle Avrupa genelinde eski göçmenlerin seçimlerdeki oy verme davranışlarına baktığımızda şu anki hükümeti desteklediklerini görürken yeni göçmenler daha muhalif bir tavır alıyorlar. Bu da ilginç bir ayrışma noktasıydı. Bunun dışında nasıl göç ettiklerinden bahsedecek olursak da eski göçmenler biraz daha sosyal sermayelerini harekete geçirerek, yani tanıdıklar aracılığıyla devletin yaptığı iş gücü anlaşmalarını kullanarak göç ediyorlardı. Yeni göçmenler ise biraz daha bireysel bir şekilde kendi kültürel sermayelerini, yani eğitim düzeylerini, iyi iş imkanlarına sahip oldukları, İşte uluslararası şirketlerde çalışıyor olma avantajlarını vesaire harekete geçirerek daha bireysel olarak yola çıkıyorlar genelde. Bu da bir farklılık.
Evet, aslında bireysel olarak yapılan toplu bir göç söz konusu. Bu da çok ilginç. Yani ben hep bunu diyorum, bir Avrupa Birliği ülkesi olsak, atıyorum işte Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Yunanistan'dan insanların elini kolunu sallayarak iş bulup gelebildikleri için Avrupa Birliği ülkelerinde, ya da iş bulmadan da gelebiliyorlar tabii. Bizim ama bu kadar, yani Türkiye'den çıkan insanların bu kadar zorluğa ve başarmaları gereken şeye rağmen bu kadar çok çıkış olması bana çok acayip geliyor bazen düşündüğümüzde. Hadi İngiltere özelinde Ankara Anlaşması vardı ama onu başarmak da kolay bir şey değil. Hani böyle bir rota olsa da ya da Ankara Anlaşması'na ek olarak o kadar çok iş bulup gelen, işte şirket transferiyle gelen insan var ki aslında topladığında binlerce insan oluyor. Belki evet. 10 binlerce insan. Acayip bir olgu.
Katılıyorum. Yani özellikle bir de göçün ilk birkaç senesinin çok zorlu geçeceğini bilerek, aslında araştırma yaparak geliyor bu insanlar. Ve şeyi farkındalar, yani ilk birkaç sene Türkiye'deki gibi olmayacak hayatları. Ve belki özellikle her şeyini bırakıp gelen insanlar var. Sıfırdan başlayan insanlar var. Ve bütün bunları riske atıp geliyorlar ve bireysel olarak geliyorlar. Yani hiçbir akrabaları yok, arkadaşları yok. Bu mesela gerçekten ilginç. Çünkü sosyal çevreni bırakabilmek, büyük bir riske giriyorlar gerçekten. Ve psikolojik sorunları da tetikliyor aslında. Var olan insanlardaki bu önceden belki küçük bir şekilde fark ettiği o kendisindeki o psikolojik sorun göç süreciyle birlikte tetikleniyor. Bunu da gözlemliyorum bu arada. Bunu daha çok etrafımda gözlemliyorum. Bununla ilgili spesifik sorularım yok araştırmamda ama yani zorlu bir süreç ve dediğin gibi bireysel olarak insanlar bu zorlu sürecin içine girmeye gönüllü hale geliyorlar veya gönüllü olmasalar da zorunda hissediyorlar.
Güzel bir noktaya değindin Elif. Göç psikolojisi de ayrı bir şey. Yani bu konuya da sonra gelmek istiyorum. Hani aslında yeni nesil göçmenlerin bazıları kendilerini göçmen olarak da görmüyor. Ama ben kendi gözlemimde, ben kendim de görmüyordum ama bu işin içine girdikçe de fark ettim ki ya biz bayağı göçmeniz aslında. Yani yeni bir yerde hayat kurmaya çalışıyor herkes. Ve bir göç psikolojisi denen bir şey var. Ve bunun üzerine çalışan çok fazla psikolog olduğunu fark ettim. Geçenlerde biri iletişime geçmişti bu konuda. Onun üzerine şöyle bir araştırdım. Türk psikolog da çok var farklı ülkelerde ve göçmen psikolojisi üzerine çalışan da işte Barcelona'da birini duydum, Hollanda'da biri var, İngiltere'de birkaç kişi varmış. Ve aslında bu alanda da birini konuk almalıyım. Bunu da güzel hatırlattın bana. Çünkü o da apayrı boyutu aslında bu göç sürecinin. Bir yere taşındığında bazı insanlarda şey de oluyor. Bir önceki bölümde de bunu konuşmuştuk. İşte bir anda her şeyin düzeleceği inancı oluyor. İşte bu bazen sosyal medyanın pompalaması ya da bazı göç etmiş ve biraz daha kamuoyu önünde gözüken, bu bir hani içerik üreticisi olabilir, influencer olabilir vesaire, insanların yönlendirmesiyle de olabiliyor. Bir beklenti içine giriyor insanlar. İşte Twitter'da o viral olan tweetlerin bence çok etkisi var. Bunlar sonra hayal kırıklığı da yaratabiliyor. İnsanlar taşındıkları noktada hemen her şeyin mükemmel olacağını düşünebiliyor. Oysa bu bir süreç.
Katılıyorum. Kesinlikle, yani ilk göç ettiğinde ben şöyle gözlemliyorum. Bir senelik bir adrenalin süreci. Keşif süreci. İnsanlar böyle her şeyi yeni öğrenirken heyecanlısın, mutlusun. Ardından ama keşfetmişsin, bitmiş. Bu. Yani hayat belli. Ve belki işte Türkiye'deki standartından daha düşük bir şekilde de yaşayabiliyorsun. Veya işte oradaki arkadaş çevren yok. Ulaşamıyorsun, onlar aralarında görüşüyorlar, sen orada değilsin. Ailen toplanıyor, orada değilsin. Doğum günlerini kaçırıyorsun, bayramları kaçırıyorsun. Yani Avrupa'yı çoğu kişi daha çok yakın olmak için aileye seçiyor. Yani Kanada'ya, ABD'ye gitmeme sebepleri 2-3 saatlik uçuş olması, ama bu her zaman Türkiye'de olabileceği, her küçük şeyde Türkiye'de olabileceği anlamına gelmiyor kimsenin. Ve bunlar yavaş yavaş insanı çarpmaya başlıyor. Gittiğin şehirde eğer biraz şanslıysan kendin gibi göç etmiş bir 5-10 kişiye ulaşıyorsun. Ve normalde bunlar senin Türkiye'deyken seçeceğin en ideal arkadaşlar olmayabilir. Orada 5 kişisin ve kendi aranda arkadaş oluyorsun. İstanbul'dayken acaba arkadaş olur muydun? Bilmiyorsun. Ama o sırada bir ortaklık duygusuyla birliktesiniz, bir şeyler başarıyorsunuz. Ama o 5 kişi senin bütün ailenin, bütün çocukluk arkadaşlarının yerine geçemiyor. Böyle ciddi bir zorluğu var aslında ve bunu yaşamadan anlatabilmek zor bir şey insanlara. Ve genelde de insanlar sosyal medyada ne yapar? Her şeyin en iyisini paylaşır. Ya ben de Türkiye'de özellikle şu andaki ekonomik şartlarda gidip bununla alakalı tweetler atsam bana derler ki işte güzel güzel yaşıyorsun orada, gelmişsin bir de şikayet mi ediyorsun? Yani tam olarak şikayet Diyemem ama zorlukları da var. Hani bu konuyla ilgili ciddi düşünüyorsanız buna da bir gözünüzü açın ve bir bakın demek istiyorum sadece. Ama insanlar genelde Instagram'da, Twitter'da, işte bilmiyorum farklı mecralarda, Facebook'ta hayatın en güzel günlerini paylaşıyor. O yüzden sürekli iyi tarafları çıkıyor aslında göç etmenin de. Ve evet belki diğer insanları heveslendiriyor. Aslında işte şeyi hatırlamak lazım. Çok bireysel bir konu. Senin için hayatta ne daha önemli? Biraz buna bakmak gerekiyor göç etmeden önce.
Aslında ben podcast'te de özellikle hani artılarını da eksilerini de sormaya çalışıyorum ki insanlar nötr bir fikir edinebilsin diye. Ama işte sosyal medyada burası podcast biraz daha kapalı bir mecra tabii. Ama mesela Twitter'da böyle daha nötr bir şekilde yorumlarını paylaşan insanlar bazen linçlenebiliyordu. Öyle iki önceki bölümde Deniz Tokmakoğlu ile yaptığım bölümde aslında artı ve eksilerine değinen hani bence nesnel bir yorum paylaşmıştı ve işte burada hayat çok kötü işte sen ne dediğin farkında mısın diye tırnak içinde yuvarlayabileceğim tarzda yanıtlar almıştı o tweet serisine. Bence insanlar artık biraz dolmuş da Türkiye'de. Hani böyle Türkiye ile ilgili pozitif bir şey ya da bu göç olayıyla alakalı negatif bir şey duymak da istemiyor bir kesim. Hani buna artık toleransını kaybetmiş durumda. Bana öyle bir iki mesaj gelmiş çok değil ama iki kişiden çok net hatırlıyorum yani. İşte bu Türkiye'nin avantajlarını artık sorma, buranın bir avantajı kalmadı gibi bir mesaj gelmişti. Böyle de bir hissiyat birikiyor. Hani bundan 5 sene önce kıyasladığımda ya da bundan podcast'a başladığım 3 sene önceye kıyasladığımda hani böyle bir değişim de var. O yüzden aslında araştırma konunun zor da bir konu. Çünkü bir yandan biz yaşadığımız süreçte şekilleniyor. Belki 5 sene önce insanların hani ana göç amacı güvenlik meselesiyken şimdi belki bunun yanında ekonomik boyutu da
Aynen.
vardır.
O yüzden hani araştırmayı ne zaman yaptığını işte belirtmek önemli aslında. Bu benim güvenlik arayışının öne çıktığı araştırma hakikaten 2018'de yaptığım araştırma. Ama 2018'den bu yana Türkiye'deki ekonomik kriz arttı ve dediğin gibi belki son yapacağım araştırmada, doktora tezimde 2018'den bu yana göç edenlerin ekonomik kaygılarının daha yüksek olduğunu da gözlemleyebiliriz. Evet haklısın yani. Değişiyor. Zaman içerisinde de değişen bir şeyi canlı haliyle gözlemlemeye çalışıyorum.
Evet, ilginç bir konu açıkçası. Ve demin değindiğin nokta da güzel bir nokta. Bunu zaman zaman bazı konuklarım da dile getiriyor. Sonuçta yurt dışına taşındığında, özellikle çok fazla Türk'ün olmadığı noktada bir yerlere taşındığında, hani orada bazen hani belki Türkiye'de normalde arkadaş olmayacağın kişilerle arkadaş oluyorsun diye bunu dile getiren konuklarım oldu. Bazen off the record, bazen bölüm sırasında ya da işte tabii onlarca yıllık işte lise arkadaşları, üniversite arkadaşları, kuzendir, şudur budur. Onların yerini tutmuyor hissiyatını da dile getiren çok kişi oldu. Ve ben şöyle bir eksik mi denir? Bazı insanlar diyor ki böyle bir şeye gerek de yok diyen oldu bunu dile getirdiğinde. Ve bazı insanlar katılıyor da bu da bence tartışmalı bir konu. Şeyi görüyorum. Yeni nesil göçmenlerin çok böyle bir topluluk oluşturmadığını gözlemliyorum genel olarak. Bunu hatta ilk sezonda 3. bölümde Londra'da yaşayan arkadaşım Gülce'ye sormuştum. Sen de hatta o sorumun ilgini çektiğini söylemiştin. Oradan aslında bütün bu maceramız başlamıştı. Kendi gözlemim olarak dile getireyim en azından. Son yıllardaki göçmenlerin biraz daha kopuk hareket ettiğini, hatta demin de dediğim gibi bazılarının kendilerini göçmen olarak bile görmediğini ve özellikle Londra gibi, Berlin gibi daha büyük topluluklardan oluşan şehirlerde aslında topluluk olmadıklarını gözlemliyorum. İşte mesela Londra'da birkaç WhatsApp grubu var, Facebook grubu var, aşırı dağınık. Ama aslında mesela bu ufak gruplarda işte bir 30 kişilik iki tane WhatsApp grubunda varım mesela. Ve bir tane de böyle 200 kişilik bir Facebook grubu. Çok ufak bir şeyden bahsediyorum. Ve çok fazla mesela iş ilanı paylaşılıyor. Ya yani bir fayda var aslında. Bu daha geniş bir network olsa çünkü dediğin gibi yüksek eğitimli insanlar göç etmeye başladı son yıllarda. Mesela çok avantajlı olabilir diye düşünüyorum. Ya da iş imkanının ötesinde arkadaşlık anlamında da mesela Stockholm'daki bu sezon konuk aldığım Yiğit bunu dile getirmişti. İşte Stockholm'da kafa denki Türk birileriyle tanışamadım. Hani böyle bir grup var mıdır çok araştırdım. Bulamadım. Sonra böyle Göteborg'da bir Türk WhatsApp grubu varmış. Oraya bir şekilde dahil olmuş falan. Böyle çok kopuk. Ama mesela Barcelona'da yine ilk sezonda seninle böyle eski bölümlere de yad ederek ilerlemiş oldum ama ilk sezonda 4. bölümde Mimosa dile getirmişti. Onu Barcelona'da benim çok arkadaşım var yaşayan. Onlardan da biliyorum Muhteşem Türk Kadınları diye çok organize bir WhatsApp grubunun varlığı mevcut orada. Yani birbirlerine her konuda yardım ediyorlar. Yani çok dağılmış durumda genel olarak. Yani bilmiyorum sen nasıl gözlemliyorsun bu konuda? Çok bir yere de bağlayamadım belki ama.
Aslında kopuk hareket etmeleri normal şu an için. Yani zaten eski göçmenlerin sürecine de bak. Ne yapıyor? Hepsi binlerce kişi olarak birlikte hareket etmiyorlar. Ne olmuş? Zaman içerisinde belki çeşitli vakıfların, derneklerin çatısı altında biraz birleşmişler. Ama zaten 10 bin kişi bir arada değiller yani. Kopuk kopuk olması bir yandan da normal. Bir de çok yeni bir şey. Yani bu ihtiyaç yeni yeni doğan bir ihtiyaç bence. En azından ben kendi çevremde insanların bu ihtiyacı biraz daha kabullendiğini düşünüyorum. Ben ilk gittiğimde mesela etrafımda bir 10 kişi bu Galatasaray Üniversitesi'nden mezun veya işte Fransız liselerinden mezun insanlarla bir 10 kişilik falan bir grup olmuştuk. Bir önceki gelenler sonradan gelenlere yardım ediyordu. Ya ben çok faydasını gördüğüm için etrafıma daha çok fayda vermeye başladım. Ve genelde gruplarda, vakıflarda, derneklerde falan yeni göçmenlerin oluşturduğu aktif olmaya çalışıyorum. Ya bu muhtemelen şehirden şehire ve ülkeden ülkeye değişiyor. Haklısın. Bir de şeyler de mesela bazen öyle bir üniversiteden gidiyor ki insanlar bir ülkeye ihtiyaç duymuyor. ODTÜ'lülerin Almanya'daki durumundan bahsetmiştim mesela bir arkadaşım. Ya o kadar çok ODTÜ'lü var ki ODTÜ'lüler kendi arasında birbirine yettiği için gerek duymuyorlar yeni bir şey oluşturmaya. Ama bu zaten bir topluluk oluşturmuşlar aslında. Yani bu küçük mikro bir grup artık. Bunlar zamanla birleşir, daha büyük şeyler oluşturur mu, oluşturmaz mı bunu şu anda bilmek zor da. Mikro mikro bir sürü grup var aslında. Hani birbirine fayda sağlayan, iş ilanları paylaşan, göç konusunda yardım eden bir 10 kişilik bir grupsa bile aslında bu mikro bir çevre oluşturmuş kendisine. Bunun dışında çok daha büyük olanlar var. Senin bahsettiğin o Muhteşem Türk Kadınları'nı duymamıştım mesela. Ama göçmen kadınlar grubu var mesela Facebook'ta. Çok ünlüler artık yani.
Evet.
35-40 bin kişi falan üye. Dünyanın her tarafından göçmen kadınlar. Yani birbirlerine göç süreci konusunda yardım ediyorlar. Çocuklarının dertleri konusunda hani mesela Türkiye'de çocuk yetiştirmekle Avrupa'da çocuk yetiştirmek, yurt dışında çocuk yetiştirmek aynı şey değil. Bunu konuşuyorlar. Mesela geçenlerde Türk Bilim Kadınları diye bir grup gördüm. Ona katıldım. Ya bunlar yeni yeni deneyler aslında. Politik gruplar var. Onun dışında işte çeşitli siyasi partilerin yurt dışı uzantıları var. Onların çatısı altında işte ne bileyim milli bayram kutlamalarına bakıyorsun Lyon'da 300 kişi gidiyor. Hani her bir siyasi partinin işte 19 Mayıs kutlaması. Yani bu o 300 kişi birbirine fayda da sağlıyor. Birbirleriyle iletişim de kuruyor. İşte o sosyal ihtiyacı kapatmaya çalışıyor. Sosyalleşme ihtiyacını. Yani gayet bence böyle bir yol var. İleride ne gibi bir şekil alır genel anlamda bilmiyorum. Ama o en inkar eden kişiler bile aslında o mikro çevrelere sahip benim gördüğüm kadarıyla.
Bir şekilde aslında tutunuyor insanlar belki de minik bir mikro çevresine de gibi gözlemliyorum. Londra'da belki bu gözlemi yapmak çok doğru değil. Çünkü burada çok Türk var son yıllarda gelen ve hani bazı liselerde hani aynı dönemden 20-30 kişi falan var. Öyle olunca çok farklı bir boyutta bazı şeyler. Ve aslında genel olarak bu podcast serisinde de ben 5-6 senede son 5-6 senede göç etmiş kişilere yer veriyorum ortalamaya baktığımızda. Ve yani belli başlı Avrupa ülkeleri veya Amerika harici Brezilya'dan Tayland'a uzanan bir göç söz konusu. Yani çok farklı yerlerden insanlarla iletişim halindeyim. Bir yandan da podcast'te konuk almak için mesela önümüzdeki bölümlerde Şili'den bir konuğum olacak. Uganda'dan, işte Turks and Caicos adalarından. Bunların hepsi 2016, 2017, 2018 ve sonrası ya da 2020'de göç etmiş insanlar. İlginç geliyor bana bu durum. Bu göçmenleri mesela bir topluluk olarak kümeleyebilmek mümkün mü? Akademik evet. Anlamda mesela.
Bence bu kişiler evet bir grup oluşturuyorlar. Bir göç fenomeninin. Bir göç fenomeni aslında, bu yüksek nitelikli göç fenomeni. Ben kendimce bunun Avrupa ayağını inceliyorum ama Aslında işte senin podcastinden yaptığımız çıkarım da bunun dünyaya yönelik bir göç oldu. Yani aslında Türkiye'den yurt dışındaki bütün ülkelere yönelik bir göç var. Yaşam tarzlarına göre farklı ülkelere gidiyor bu kişiler. Ve herkesin biraz farklı bir yaşam tarzı isteği olsa da aslında Türkiye'den göç etme sebepleri çok benziyor birbiriyle. Ve bu yeni nesil bir göç fenomeni. Ben bunu kendimce, aslında bunu başka araştırmacılar da söylüyor bu arada, 2013'ten itibaren ele alıyorum. Albert Hirschman diye bir araştırmacı var. Onun Exit Voice Loyalty diye bir teorisinin uzantısı bu. İşte çıkış, işte ses ve sadakat diye. Türkiye'de bu mutlu olamayan kişiler, sistemden mutlu olmayan kişiler, sisteme sadık da olamıyorlar. Ve ses çıkarmak istiyorlar aslında, bir şeyler yapmak istiyorlar. İşte gezi süreci sonrasında çok fazla insan hani umudumuzu yitirdik, Türkiye'de artık bir gelecek göremiyorum dediğinde aslında gezi de şeyin biraz kırılma noktası. Ses çıkarma imkanının elinden alınması aslında. Ya da işte bunun çok tehlikeli hale gelişi. Bu yüzden de insanlar Exit Voice Loyalty'daki voice ve loyalty imkanları olmadığı için çıkışa yöneliyorlar. Sistemden bir çıkış ihtiyacı. Bir de yeni yapılan araştırmalara bakarsan, mesela SODEV'in araştırması var. Türkiye'deki gençlerin %70'i aslında yurt dışında yaşamak istiyor. Yani sadece göç edebilenler değil, Türkiye'deki gençlerin %70'i imkanı olsa yurt dışında yaşayacağını söylüyor. Çıkış isteği aslında gördüğümüzden çok daha fazla. Yani ellerinde yeterli sermaye olsa bu kişilerin, ne bileyim kültürel veya ekonomik sermayeleri güçlü olsa belki onlar da göç edecek.
Evet, yani ben demin de dediğim gibi işte, yani bu kadar aslında aşılması gereken bariyer olmasına rağmen bu kadar yüksek sayıda insanın göç etmesine bazen çok şaşırıyorum. Ve yani çok ilginç noktalar, yerlerde mesela Brno'dan bir konuk almıştım işte. Unuttum rakamı da söylediği, bu sezon başıydı. Diyorum, biraz uydurma olacak ama 200 mühendis varsa 2018'de taşındığında şimdi 800'e çıkmış. Ya da Estonya'da da işte yüzde kaç demişti konum, unuttum. Ama %200 gibi bir artış olmuştu son 2-3 senede. Öyle yüksek bir rakamdı, yani %100'ün üstündeydi. İngiliz geliyor işte, bir şekilde iş bulup o işe kabul ettirip falan, bu tür bariyerleri aşıp gidiyor insanlar. Hani dediğim gibi bir Avrupa Birliği ülkesi olmuş olsaydık belki bu rakam çok daha yüksek olacaktı. Gerçi o zaman belki konu bu kadar gündemde de olmayabilirdi. Bir Avrupa Birliği ülkesi standartlarında olsaydı her şey, o da ayrı bir konu. Ama şey anlamında demek istedim onu sadece. Hani göç etme olanağı daha rahat olsaydı, AB ülkesi olma değil de sadece. O zaman dediğin gibi yani %70'lerde bir istek söz konusu, daha da fazla olurdu kesinlikle.
Evet, yani aslında Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde de gözlemlenen bir şeyin, orada tabii ki çok daha küçük çaplı, ama Bulgaristan'dan da çok fazla insan atıyorum Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşıyor veya Yunanistan'daki gençlerden de çok fazla yaşayan var. Avrupa Birliği içerisinde de bir sorun bu zaten, ama dediğin gibi Türkiye bence de Avrupa Birliği'ne üye olsaydı bu kadar, aslında buradaki sorun şey, şimdi gideyim vatandaşlık alayım. Çünkü ileride ne olacağı belli değil. Yani o kadar çok ileriye dönük sıkıntı ve böyle karamsarlık içinde ki o yüzden gitmek istiyor biraz da. Yani vatandaşlık alma isteğiyle. Belki Avrupa Birliği'ne üye olsaydık hani böyle bir ihtiyaç olmazdı. Belki şimdi değil, hani biraz daha hani o ya şartlar kötüleşirse korkusu daha az yaşanırdı muhtemelen diye düşünüyorum ben de.
Bir gidene soralım mı, dinliyorsun. Konuklardan ve konuşulanlardan bu zamana kadar ne gibi çıkarımlar yaptın merak ediyorum.
Aslında daha çok ilk sezonu dinledim. Çünkü sonra şöyle oldu. Abi benim bu podcast'i dinlerken bayağı oturup not falan almam lazım diye düşündüm. Çünkü böyle yolda falan dinliyorum. Aa diyorum, böyle bir vize tipi varmış. Aa diyorum, bak böyle bir stratejiyle gelmişler falan filan. Hani böyle sürekli yeni şeyler düşündürüyordu her söylenen. Yok dedim, ben not alayım en iyisi oturup. Ve çok yavaş olacağı için biraz geride kaldım yani. Ama şey, yani genel olarak şunu gözlemlemiş oldum işte. Ben çok ufak bir kısmındaydım. Şu ana kadar yaptığım sağ araştırması Fransa özelindeydi. İşte Avrupa ile ilgilenmeye başladım sonra, ama diğer ülkeleri. Ya ben mesela İngiltere'yi bile bu kadar iyi bilmiyordum gerçekten. Ve aslında şeyi de biraz anlamış oldum. Ülkeden ülkeye çok fazla profilin de değişebileceğini anladım. Çünkü İngiltere'ye gidenler mesela Fransa'dan ziyade Fransa'da eğitim ücretleri düşük olduğu için benim gözlemime göre Fransa'da çok fazla orta halli insan var. Ama İngiltere'ye gidebilenlerin ekonomik sermayeleri bana biraz daha yüksek gibi geldi mesela senin yaptığın görüşmelerden. Yani kültürel sermaye ek olarak ekonomik sermayeleri de biraz daha güçlü geldi Fransa'daki gözlemlediklerime göre. Diğer ülkelerde de farklı şeyler çıkacağını fark ettim.
Ya İngiltere'de aslında şöyle söyleyebilirim. Kendimi Londra elçisi gibi, temsilcisi gibi hissettim şu an ama aslında İngiltere'de bence en çeşitli göçmenin olduğu yer diyebilirim. Yani belki hani Almanya için küçük Türkiye falan diyor ya insanlar. Bence Londra küçük Türkiye olma yolunda ya da oldu bile. Her kesimden insan var diyebilirim. Çok fazla göç yolu vardı. Özellikle Ankara Anlaşması'yla gelenler, çok büyük sermayeyle gelen var, küçük sermayeyle gelen var. Daha böyle atıyorum berberlik yaparak gelen de var. Ondan sonra bayağı işte Türkiye'de çok büyük bir şirket kurmuş hani ama sonra onu buraya taşımak isteyen insanlar, şefler, ondan sonra bankacılar, öğretmenler çok geniş kapsamlı ve işte sosyoekonomik olarak da farklı seviyelerde genel olarak. İlk sezonda evet biraz daha belki bir kısmını yansıtmış oldum bunun ama o zaman biraz da senin göç öykünü konuşalım Elif. Fransa'yı seçmenin nedeni neydi? Yani Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olarak aslında hani Fransa'yı seçmen mantıklı ama hani Erasmus sonrasında Fransa'ya geri dönmek istiyorum dedirten şeyler nelerdi?
Ya aslında ben de diğerleri gibi bir, yani çoğu kişinin yaptığı gibi biraz daha yurt dışına göç etmek istiyordum ama Fransa'yı hem deneyimlemiş oldum. Bir de Fransızcama güveniyordum Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olduğum için. Aslında bayağı bir şeye de bakmıştım. Kanada'nın Fransız bölgesine de bakmıştım. Orada da devreye biraz maddi imkanlar girdi. Kanada'da yüksek lisans bursu yoktu ama ben Fransa'dan işte burs alarak yüksek lisansı okuyabilecektim. Bu bir avantaj oldu. Yani hem dil imkanı diyeyim hem de bursa sahip olmak beni Fransa'ya çekti. Bu şekilde.
Fransa'da akademik kariyerin bu bahsettiğin şey haricinde farkı ve avantajları neler peki?
Ya şu anda çok avantajından bahsedemeyeceğim. Tam doktoranın ortasında olduğum için. Şöyle.
Bu bir doktora öğrencisi yakarışı oldu genel olarak.
Aynen öyle. Şey, yok aslında var bazı da avantajları tabii ki. Ama Türkiye'dekinden çok farklı. Yani öncelikle Türkiye'de olsaydım muhtemelen sabit bir maaşım olacaktı. Fransa'da çok fazla talep ancak arz çok düşük. Yani kadro düşük. İşte ya bütün üniversiteler yıllar önce açılmış, bütün kadrolar zaten tepe tepe doldurulmuş ve sen böyle dop dolu bir sistemin içine girmeye çalışan bir yani bir küçük balıksın yani ve o yüzden biraz zorluyor. Diğer ülkelerde de aynı bu arada Avrupa'daki Almanya ile ilgili falan da aynı şeyleri duyuyorum. Yani kadrolar senelik veya işte burslar senelik, 2 senelik vesaire. Ben mesela son 2 senedir ders vererek geçiniyordum. Saat başı bayağı Türkiye'deki ücretli öğretmen kafası. Öyle geçiniyordum. Şimdi 3. senemde bir anda çok şanslıyım ve bütün sene boyunca beni finanse edecek araştırmamı devlet. Böyle olunca doğru düzgün bir maaşım olacak bir sene boyunca.
Çok
Ama bir
güzel.
sonraki sene ne olacak? Hani sürekli böyle bir şey var, belirsizliği var. Güzel. Güzel olan tarafı da şu. İşte akademik ortam çok hareketli. Sürekli yeni konferanslar var. İşte gerçekten çok fazla şey oluyor. Benim mesela bir akademik mail grubum var. Günde 50-60 mail geliyor. Her yerden yani Fransa'nın her yerinden online seminerler, işte yüz yüze seminerler. Hani hepsine katılmak istesen mümkün değil, yetişemezsin. Çok çok aktif. Mükemmel yani o anlamda. Bir de doktora hocalarım, yani yüksek lisansta da bunu yapıyorlar. Bu Türkiye'den çok farklı gelmişti mesela ama alıştım artık. Çok özgür bırakıyorlar. Yani diyorlar ki siz artık lisansta zaten bilgiye ulaşma yollarını falan öğrendiniz. Buradan sonra biz size güveniyoruz. Hani yapın getirin, yapın getirin. O oradan sonra senin yaptıklarını yorumluyor. Hani sana oturup bu böyle yapılır falan diye uzun uzun anlatmıyor. Seni özgür bırakıyor ve ona geri gitmeni, sorularla geri gitmeni, araştırmanla geri gitmeni bekliyor. Güzel yani. Fikirlerine de değer veriliyor. O anlamda seviyorum.
Güzel. Peki Lyon'da yaşamak nasıl? Lyon'u seviyor musun?
Çok seviyorum Lyon'u. Gerçekten çok seviyorum. Ben aslında Lyon'a ilk şeyde gittim. Dur bir dakika, hangi seneydi? Hazırlıktan sonraki yaz tatili oluyor. 2013 yaz tatilinde gittim. Bir aylığına dil kursuna gitmiştim o dönem. Ve böyle bisiklet falan sürüyordum. Tam neredeyse aynen 9 sene olmuş. İşte daha 19 yaşındayım o zaman. Bisiklet sürüyorum Lyon'da. Ve hani ya keşke buraya geri gelsem falan diye böyle bir içimden geçiriyordum. Sonra Strasbourg'u da çok sevmiştim. Ama Strasbourg biraz daha küçük bir şehirdi. Lyon'un avantajı şu, üçüncü en büyük şehri Fransa'nın. Ama böyle debdebesi çok büyük değil. Yani belli bir saatten sonra çok kalabalık olmuyor. Ne bileyim, pazar sabahları kalabalık değil. Aşırı trafiği yok. Doğası güzel, tarihi güzel. Yani mesela şey kısmı var, Vieux Lyon diye bir kısım var, eski Lyon. İşte çok tarihi bir bölge. Milattan önce 1. yüzyıl olması lazım. İşte orada böyle antik bir kent, antik bir tiyatro var. Orta çağ evleri, bir şeyleri var. Yani böyle tarihi de bir şehir. Bir de gastronomi başkenti. Ya yani Fransa'nın gastronomi başkenti ve ben yemek yemeyi çok seviyorum. Çok güzel Fransız yemekleri var. O anlamda da harika. Yani bütün bunlar bir avantaj. Mesela ben Paris için uygun bir profil olarak görmüyorum kendimi. Çünkü Paris pahalı bir şehir ve ben hep kendi imkanlarımla geçiniyorum. Hani kendim kazanıp kendim harcıyorum ve Paris'te muhtemelen kazandığım paranın çoğu kiraya giderdi. Yani biraz daha zorlanırdım. Lyon o anlamda da iyi. Kiralar falan Paris'e göre çok çok daha düşük. Bu şekilde. Yani memnunum genel olarak. Bayağı memnunum.
Bu büyük Avrupa başkentlerindeki zaten kira sorunu çok kötü. Yani her yerde böyle bir sıkıntı söz konusu. Londra, Dublin,
Evet.
Kopenhag vesaire,
Aynen.
Stockholm, Paris
Aynen.
konuklardan duyduklarımı
Yani
düşünmeye çalışıyorum. İlk taşındığım zaman hatta demiştim İstanbul böyle değildi diyordum 2017'de. Artık İstanbul'da tabii
evet.
böyle oldu 5 sene. De orası da bu listeye eklendi. Başkent değil tabii de.
Yani aslında şey tavsiye
Söyleyeyim
etmiyorum
dedim.
yeni göç edeceklere mesela, işte ne bileyim, bu büyük kentleri çok fazla önermiyorum. Tabii ki özel şirketlerde çalışanlar hariç, uluslararası şirketlerde çalışanlar hariç özellikle. Çünkü onlar için işte ne bileyim, örnek vermek istedim de veremedim. Danone falan muhtemelen Paris'te aktiftir. İşte Paris'teki iş imkanları diğer şehirlerde yok. Ama eğer akademik kariyer düşünüyorlarsa veya kendi küçük işletmelerini falan kuracaklarsa büyük şehirler çok avantajlı değil muhtemelen.
Evet, bazı şehirlerde de, bazı ülkelerde de, mesela Almanya gibi aslında endüstri çok dağılmış olabiliyor ülkenin farklı yerlerine. O yüzden mesela daha küçük bir şehirde Berlin değilse ama daha küçük bir şehirdeyse değerlendirilebilir dediğin gibi. Hani belki yaşam şartları daha iyi olabilir. Yani tabii o kişinin büyük bir şehirde mi yaşamak istiyor, karakterine, zevkine falan göre de değişir. Lyon'da küçük Paris diye hep duydum ama hiç gitmediğim bir şehir açıkçası. Sanırım böyle şehir planlaması anlamında ve mimari anlamında güzel bir şehir diye biliyorum. Gastronomi yönünü bilmiyordum, merak ettim açıkçası Elif.
Beklerim. Beklerim, gel birkaç gün gezelim, yiyelim için. Ama evet, şeyi çok güzel. Mimarisi falan da bayağı iyi. Ya ben aslında her mimariyi görebiliyorsun. Şimdi yeni yapılan evler, yeni evler de yapılıyor şehir dışına doğru. Daha modern tarzda İçeride işte şehrin merkezinde ortaçağ stili, dışarıya doğru 17. yüzyıl, 18. yüzyılın mimarisi şeklinde böyle büyüyor.
Şey peki, Lyon'daki Türk topluluğu nasıl? Türk göçmen nüfusu yoğun mu? Bir topluluk olma hali var mı?
İşte yeni nesil göçmen sayısının aslında yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bunu kanıtlayamıyorum çünkü çok fazla istatistik yok. Sadece gözlemime göre çok fazla üniversite olduğu için özellikle üniversite bölgesinde, üniversitelerin yoğun olduğu bölgelerde çok fazla Türkçe konuşulduğunu duyuyorum. Çok hani Türk öğrenciyle rastlaşıyorum, yeni tanışıyorum, işte merhabalaşıyorum, telefonlarımızı alıyoruz birbirimizin. Bunun dışında işte Ronald bölgesi Türk göçmen nüfusunun yüksek olduğu bölgelerden biri. Île-de-France birinci diyebiliyorum. İşte onun dışında Alsas bölgesi var, Strasbourg tarafı. Bir de Lyon'un da olduğu Ronald bölgesi. Bunlar yani geniş Türk nüfusuna sahipler zaten. Şimdi buna bir de yeni Türk göçmenler eklendi. Eskiyle yeni biraz karışıyor işte. Çeşitli derneklerde hem eski göçmenleri bulabiliyorsun, hem yeni göçmenleri bulabiliyorsun. Ama bunun dışında çok fazla böyle öğrencilerin kendi arasında sosyalleştiği, işte Galatasaray Üniversitesi mezunları bir arada, işte Saint Joseph'liler ve diğer Fransız liseleri, işte ne bileyim Dame du Sion'lular bir araya geliyor falan. Ya da üniversitesine göre, Lyon 2 Üniversitesi'nde okuyan bütün Türkler az çok birbirini tanıyor. Lyon 3 Üniversitesi'nde okuyanlar birbirini tanıyor. Bu şekilde oluyor. Daha çok.
Peki son iki klasik sorumu soruma geçiyorum. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?
Evet. Bu klasik soru. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum ama şöyle düşünüyorum. Yani Türkiye'ye dönsem mi diye düşünüyorum ara ara. Ama bunun cevabı hala hayır. Henüz dönmeyi düşünmüyorum. İşler Fransa'da istediğim gibi gitmezse belki. Ama yani büyük ihtimal kalacağım. Çünkü bir de planlarımı Fransa'da kalmak üzerine yaptım son senelerde. Sana daha önce bahsetmiştim de hani erkek arkadaşım benim ardımdan taşındı Lyon'a. O da orada iş buldu. İşte şimdi birlikte yeni bir ev tuttuk, onun düzenini kurduk falan. Yani düzenimi bozamam. Eski göçmenler gibi öyle diyormuşum. Yok yok şaka. Düzenimi bozarım. Eğer Türkiye buna değecek bir ülkeye dönüşürse bir gün her türlü düzenimi de bozarım. Ama bekliyorum.
Oo.
Sert oldu.
Tüylerim diken diken oldu. Net oldu. O zaman son sorum da tabii ki Türkiye'ye dair en çok neleri özlüyorsun?
Türkiye'ye dair biraz başında bahsetmiştim o sosyal çevreyi kaybetmenin ne kadar ağır olduğunu geç fark ediyoruz diye. Türkiye'ye dair en çok çocukluk arkadaşlarımla yaptığım muhabbetleri özlüyorum. Her geldiğimde böyle onları ne kadar özlediğimi yeniden fark ediyorum. Yani sosyal çevremi özlüyorum daha çok. Ama onun dışında böyle yemektir, doğadır, böyle şeyler. Hani nasıl diyeyim? Bunları da artık galiba şeyde bulabiliyoruz. Ne bileyim Lyon'daki Türk restoranlarında lahmacun yiyorum yani. İşte ne bileyim midyesi, kokoreçi hala yok belki Lyon'da ama çoğu şeyi bulabiliyoruz. Ya aslında duyguları falan özlüyorum da özlediğimiz o şeyler bazen de yani çok zor bir konu. Üniversitedeki mesela o muhabbetleri özlüyor insan ama zaten o şey artık yok. Zaten o insanlar artık büyümüş, işte evlenmiş, işleri var vesaire. Zaten o yok aslında. Bir geçmişe özlem gibi, nostalji gibi. Bir de ben şeyi seviyorum ya. Ben Türkiye'yi özleme hissini seviyorum aslında. Yani çoğu kişi bunu sevmiyor. Ama ben bunu seviyorum. Birazcık böyle yurtsever bir tarafım var çünkü. Türkiye'de yaşarken Türkiye'den bıkmış olma hissi beni üzüyordu. Ve ben diyordum ki biraz uzaklaşıp tekrar çok sevmek istiyorum. Ve o tekrar sevebilme hissini seviyorum. Özlemek benim için çok da büyük bir sorun değil. Anlatabiliyor muyum? Yani ben özlediğim için mutluyum. Tekrar çok sevdiğim için mutluyum. Böyle.
Çok farklı bir cevap oldu Elif ya. Hoşuma gitti, güzel bir noktaya değindin. Evet, insan uzaktayken biraz daha nostalji hisleri ağır basıyor. Bunu kendimde de gözlemliyorum. Konuklarım da dile getiriyor. Arkadaşlarımla konuştuğumda da zaman zaman bu konuya değiniyoruz. Bir de dediğin gibi yani üniversite yıllarını mı özlüyoruz? Ya da özlediğimiz şey dönsek Türkiye var mı? Hani o dönemki İstanbul'da tam yok. Hani böyle cevabı karışık, çetrefilli bir şey his ve düşünceler bu da. Bir de yurt dışında yaşarken bunu yine o 2 bölüm önceki Deniz Tokmakoğlu Twitter'da dile getirmişti işte. Viral olmuştu o tweetleri. Birazdan masalsı hale getiriyoruz Türkiye'yi belki de kafamızda. Çünkü olumlu yönleriyle. Ya yani geçmişi anarken de sadece bu Türkiye değil, atıyorum üniversite yıllarını da lise yıllarını da anarken insanlar genel olarak ve mutlu yanlarını hatırlar ya, ya da yaşadığın bir olayı da belki atıyorum çok stresliydin o dönem. Stresin değil de pozitif günler aklında kalır genelde, hani çok yoğun bir stres değilse. Onun gibi daha masalsı yönden belki de hatırlıyoruz.
Evet.
Hani eski günleri ya da Türkiye'deki günleri. O da olabilir. O da güzel bir yorumdu mesela. Seninki de güzel bir bakış açısı oldu. Farklı bir bakış açısı. Bunu kafamın bir köşesine not alacağım. Valla bu şekilde benim bütün sorularım böyle Elif. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok, benim için de çok güzel bir sohbet oldu. Yani bu şekilde muhabbet edebildiğimize de sevindim. Güzel bir ve her şeyin üzerinden tekrar geçmiş oldum. Güzeldi yani, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.